Ayrım 4.
Daha çok yenisin. Zamanla sen de öğreneceksin. Tek tek hastalarla bu denli uğraşamayacağını. Bir gün, iki gün konuşmakla çözümlenir mi sanırsın her şey? Sakinleştiriciyle mi çözümlenir? Başhemşire daha çok genç, çocuk sayılır. Biz de öyle değil miydik onun çağlarında? Hep bir şeyleri değiştirebilme umuduyla, hep en iyi hizmeti verebilme umuduyla başlamadık mı diye düşünerek sözlerini sürdürdü. Ferit epeyce iyileşti ama inat ediyor. Tek sözcük etmemekte inat ediyor. Kendine sakladığı bir şeyler var. İçini dökse her gece her gece karabasan görmez. En azından etkisi böyle büyük olmaz. Şengül çırpınışları ayrımsamış da tutmuş onu. Ayılınca çırpınışlar kendini yere atışlar, ona ait değilmiş gibi sessiz öylece oturuyor. Oya soran gözlerle Ferit'in yanında oturuyordu. Bu insanlar bana yardım ediyorlar. Ben ne yaptım? Onları öldürmeye kalktım. Yanılgımı anladığımda da çok geçti, çok geç. Niye hep susuyorsun? O gün olanlar hepimizi etkiledi ama kendimize saklamadık onları. Anlat, konuş, rahatlarsın. Kim bilir bunun nesini öldürmeye kalktım. Oya nedenli içten ne şirin bir kız. Önüme o çıksaydı belki onu da öldürecektim. Af diler miydi benden? Yok, dilemezdi. Yürekli kıza benziyor. Ona anlatsam derdi mi? Ben insanları öldürmeye kalktım. Ben vahşet çağrısına kapıldım desem beni anlar mı? Bir aydır yatıyorsun ve ağzını açıp bir gün yakınmadın. Ağlayan, çırpınan, ağıtlar yakan onca insana karşı sen hep sustun. Bir de uykularında çırpınışların olmasa içten içe kemiren bir sorunun olduğunu hiç kimse anlamayacak. Biz senin dostunuz, anlatmalısın bize. Bir gün birisi nasıl olsa tanıyacak beni. İşte bu da onların arasındaydı diyecek. Anamı kesti, babamı doğradı, babamı hançerledi diyecek. Nasıl anlatırım ben yapmadım diye, nasıl söylerim? Onlara derdimi anlatmaya kalksam ötekiler öldürür beni. Kim vurduya giderim? Böylesi yaşamaktansa öyle ölmek en iyisi değil mi ki? Konuşmayacak diye düşündü Oya. Yine sorununu kendine saklayacaksın anlaşılan. Hiç olmazsa kimlerdensin onu söyle. Ardından ağıt yakanları haberdar edelim. Yaşıyor diyelim. Bak dostum, böyle suskun yaşayamazsın benden söylemesi. Oya umudunu yitirmişti. Başhemşireye hak verecek oldu. Utanırım bacım, utanırım. Şaşkınlık kapladı Oya'yı. Konuşmuştu. Ardı gelecekti bu sözlerin. Neden? Sorma bacım, sorma. Bilirim yaşamaya hakkım yoktur. Ama sizler sağalttınız beni. Yaşama döndürdünüz. Oya bir an düşündü. Ne demek istemişti? Yaşamaya hakkım yoktur derken ne demek? Yersiz düşüncelerle uğraşma. Her insanın en doğal hakkıdır yaşamak. Ben en doğal haklarını insanlardan zorla almaya kalktım. Zorla aldım. Bana ne yapmışlardı ki onlar? Yine daldın bakıyorum da. Hadi anlat içindekileri, rahatlarsın. Yaşadıkça rahatlayamam. Doğan bebeleri gördükçe rahatlayamam. Çocuğunu mu yitirdi acaba? En iyisi onu bir süre daha kendi haline bırakmak sanırım diye düşünen Oya sürdürdü konuşmasını. Hadi sen biraz dinlen, ben de hastaları dolaşayım, yine görüşürüz. Ferit dalgın, acı yüklü bir sesle güle güle bacım dedi. Oya, bu iş seni yoracağa benziyor. Yo doktor bey, yorulmuyorum. Dosyaları düzenlemek dinlendiriyor beni. Hem de hala bir ay öncesinin telaşını yaşıyor gibi dağınık dosyalar. Birinin yapması gerekiyor bu işleri. Bir şey mi oldu bugün canın sıkkın gibi? Oya içini dökecek birini bulmanın sevinciyle, 14. koğuşta yatan Ferit var ya, onunla konuşmaya çalıştım bugün. Anlaşılan çocuğu öldürülmüş. Her hastayla ayrı ayrı ilgilenmen iyi ama kendini hırpalamadan, olaylara kaptırmadan yapmalısın bunu. Öldürülmüş. Daha çok gençsin, çok ölü göreceksin. Çok ölümü? Kırımlarla gelen ölümler çok ayrı biliyorsunuz. Öldürülmüş, kırılmış bir bebek. Doktora göre Oya gereğinden çok duygusaldı. Konuyu değiştirmek istercesine psikiyatriden gelen hastanın dosyasını da çıkarırsan iyi olur. Nuran Şafak'ın dedi. Doktorun gidişiyle yalnız kalan Oya istenilen dosyayı aramaya başladı. Nuran Şafak, Nuran Şafak, hah buldum. Psikiyatride ne işi vardı? Bu da Kırım dönemi hastalarından. Merakını yenemeyerek dosyayı açtı. Karşısına çıkabileceklerden korkuyordu. Kırım'la gelen hastalar onu hep korkutmuştu. Yine de okudu. Oya neyin var? Kaygılıydı doktor. Oya'nın yüzü bembeyazdı. Elindeki dosyayla masanın başına çökmüş, öylece kala kalmıştı. Ne oldu? Bir şey yok, yok. Doktor dosyayı alarak Oya'nın yanına oturdu. Ne olduğunu elindeki dosyada yazılıydı. Ve doktor yazılanları biliyordu. Alışmak zor. Acı bir gülüş oturdu Oya'nın dudaklarına. Alışmak mı? Yanılıyorsunuz doktor bey. Ölümlere, kırımlara alışmamız gerekmiyor. Alışmamalıyız. Alışmak tepkisizliği getirir. Oysa günler gebe, günler kan kokuyor ve biz bu günlere alışmalıyız, öyle mi? Elinizdeki dosyaya dikkatlice bir bakın. Belki bir kez bakmanız yetmeyecek. Alışmamız gerektiğini düşünüyorsanız birkaç kez bakmalı, okumalısınız onu. Kırımlardaki ölümlerin apandist ameliyatının, doğumun, ölümün doğallığını taşımadığını ancak o zaman anlarsınız belki. Yanlış anladım beni. Yanlış anlamak mı? Neyi yanlış anladım doktor bey? Her şey ortada işte, Nuran Şafak. Geçici ruhsal denge bozukluğundan dolayı tedavi edilir. Neden dengesi bozulmuş acaba? Böyle dengeli bir yaşam varken neden bozulmuş ki? Oya gittikçe artan bir alaycılıkla konuşuyordu. Bir takım insanlar çıkıyor, sen bizden değilsin diyor ve karşındakini öldürüyor. İşkenceler yapıyor, yollar cesetlerle dolu, evler yakılıyor, insanlar aç, insanlar güvencesiz. Ve tüm bunların gerçekleşmesini sağlayanlar hala insan olduklarını savunuyorlar. Denge yerinde değil mi doktor bey? Ve Nuran Şafak dengesini yitirmiş. Niye ki? Ne olmuş? Sanki 9 aylık hamile gelini öldürülmüşse. Gelinin hançerle karnı yarılıp bebe dışarı alınmışsa. Bebeğin karnına hançer saplanıp bırakılmışsa. Ne olmuş? Doktor suskun oturuyordu. Düşünemiyordu bile. Denge doktor bey, denge. Doğanın yasası bu. Doğumlar, ölümler normal. Ama ya kırımlar? Kırımlar da normal mi? Alışmalı mıyız zor da olsa? Hiç sanmıyorum. Alışmamalıyız. Bunu biliyorum. Oya bitirmişti söyleyeceklerini. Konuşacak bir şey kalmamıştı onca. Doktor suskunluğunu sürdürüyordu. Çıkarmamı istemiştiniz, çıkardım işte. Nuran Şafak'ın dosyası elinizde, izninizle. Oya odadan çıktı, ne yapacağını bilmiyordu. Ama odada kalmak istememişti. Koridordan cesetler geçiyordu. Ağlayamayan, gülemeyen, solukları tükenmiş insanlar geçiyordu. Boğulan, kesilen, kurşunlanan. Yaşamın anlamını düşündü bir an Oya. Ne içindi bunca çaba, yaşam savaşı mı? Bir gün birilerinin çıkıp öldürmesi için mi? Yoksa yarının daha güzel olacağı umudu mu? Umut var mıydı artık? Umut tükenmemiş miydi hala? Hastanedeki bunca insan yaşam savaşı mı veriyordu? Kocası, karısı, oğlu, kızı, gelini, anası, babası kırılmış bunca insan. Yaşamak için bu direnme niyeydi? Ölülerin mezarını ziyaret için mi? Sırtını duvara dayadı, güvence arar gibiydi. Koridordaki cesetler tükenmek bilmiyordu. Oya tükendiğini duyumsadı. Affedilebilir mi? Affedilecek ne var ki? Babalığıma sığınıp diyorum, demişti. Biliyorum. Yapılacak iş değildir ama oldu bir kez. Kandırdılar onu. Yoksa yapar mıydı? Kandırmışlar onu. Bizi niye kandıramıyor kimse? Bizi niye kandıramıyorlar? Affederler mi beni yoksa tiksintiyle mi bakarlar? Bir bilsem, bir anlayabilsem içlerinden geçecek olanı, o zaman nasıl da rahatlarım? Affederler mi beni? Neyimi affedecekler? Bunu ben bile bilmiyorsam, onlar nasıl bilecekler affedilmesi gerekenin ne olduğunu? Neyimi affedecekler? Bizi kandıramıyorlar çünkü biz kanmıyoruz. Doktorun sözlerini gülüşle yanıtladı Kerem. Söylenecek ne olabilir böyle düşünen birine diye geçirdi içinden. Biliyorum, anlamsız buluyorsunuz sözlerimi. Ama sağlıklı düşünmelisiniz. Duygusal davranmak yersiz. Duygusal davrandığımı mı söylemek istiyorsunuz doktor bey? Lütfen söyler misiniz, duygusallık bunun neresinde? Belki de haklısınız. Evet evet haklısınız. Benim neyimeydi kalkıp buraya gelmek? Nasıl olsa gazeteler yazacak, televizyon, radyo haberleri verecekti. Hem de olabildiğince sağlıklı haberler diyen Kerem'in son sözleri alaycılıkla bezenmişti. İleride bir hastayla konuşmakta olan Oya, Kerem'le doktorun arasında hiç de iyi olmayan bir konuşmanın geçtiğini sezinlemişti. Engel olmak için onlara yaklaştı. Kerem gözleri ileride bir noktaya takılı konuşuyordu. Annemin, babamın, kardeşlerimin, dostlarımın durumunu açıklayan haberler. Şakacı bir tavırla araya girdi Oya. Özür dilerim, konuşmanızı kesmek zorundayım. Oya'nın gelişiyle doktor yerinden doğruldu. Hemşire hanım kontrole geldi anlaşılan. Zaten yeterince yorgunsunuz. Amcanız sizi epeyce yordu. Sonra görüşürüz. Doktor uzaklaşırken Kerem, doktoru da anlayamıyorum doğrusu. Söylediklerinin hangisi kendine ait kavrayamadım gitti dedi. Herkes çok zor günler geçiriyor. Öyle günler ki herkesin anlayışlı olması gerekiyor, herkesin. Sen o zor günleri geçirmedin mi? Sen o günleri yaşamadın mı? Hadi şimdi dinlen, sonra konuşuruz. Oya doktora yetişmek istercesine uzaklaşırken neden kendini güçlü göstermeye çalıştığını düşünüyordu. Sandıkları denli güçlü değilim. Nasıl da korkuyla ürpermiştim hastane sarıldığında. Ölüm yanı başımdaydı. Bunca savunmasız insan öldürülecek demiştim. Sonra da kahkahaları koyvermiştim. Korktuğum için miydi o gülüş, yoksa sözlerimin saçmalığına mı gülmüştüm, hala anlamış değilim. Ama yaşamam gerektiğini daha önce hiç o anlardaki denli çok duyumsamamıştım. Yaşamalıydım. Anlıyordum gözü dönmüş insanların yarattığı vahşet olayı olmadığını bugünlerin. Ama anlamam için koşul değildi böyle bir vahşet. Ağlayacak gibiyim. Sırası değil şimdi ağlamanın. Ölülerin ardından yas tutmak denli anlamsız şimdi gözyaşları. Kız yine dolanır durursun ortalıkta. Gel de ağzına bir lokma bir şey koy. Canım istemiyor Fatma Ana. Gel diyorum sana, bir sıkımlık canım var zaten. Hem öğlen de bir şey yemedin. Oya isteksiz adımlarla nöbetçi hemşire odasına yöneldi. Baş hemşirenin sesi geliyordu içeriden. Geliyor mu? Ha, canlı cenaze gibi geliyor. Oya az önce içini kaplayan sıkıntıdan arınmış görünümünde odaya girdi. Baş hemşire sonunda geldin hadi otur ye dedi. Ama canım istemiyor. Yemen gerekiyor bunu biliyorsun. Sözü hasta bakıcı aldı. Dün hastalarla konuşmasını görecektin. Yemeklerini neden yemeleri gerektiğini bilmiş bilmiş anlatıyordu. Bir de kendi yaptığına bak. Tamam tamam yiyorum. İçmem gerekiyor bu ilaçları yaşamak için. Yaşayabilmek için yemeli, içmeliyim. Ya yiyemeyenler, o küçücük yavrular, onların şaşkın bakışları ve yedikleri kurşunlar. Onların gereksindiği kurşunlar değildi ki. Oya istekli görünmeye çalışarak yiyordu. Lokmalar ağzında büyüyor, yutmakta güçlük çekiyordu. Baş hemşire belli belirsiz başını salladı. Oya'nın içten içe üzüldüğünü, gün geçtikçe daha kötüye gittiğini seziyordu. Oya masadan kalkarken, daha yemeyecek misin diyen baş hemşire kalkmasını engelledi. Yedim ya, doydum artık, kalkabilir miyim? Baş hemşire hayır anlamında başını salladı. Yine hastaları dolaşacaksın değil mi? Buna izin veremem. Oya gülerek, tuvalete gitmeme de mi izin yok? Ona var elbette, hadi git, sakın başka yere kaçayım deme, bekliyorum. Oya'nın ardından odayı kaplayan suskunluğu baş hemşire bozdu. Ne olacak bunun hali bilmiyorum. Daha çok genç, deneyimsiz ve böyle bir olayla karşılaştı. Onu çok etkiledi bu kırım. Gün geçtikçe de daha kötüye gidiyor. Ama iyi dayanıyor yine de. Evet, kendini çabuk toparlar. Güçlü toplayacak fırsatı bir bulabilse, başhekimle konuşsan da izin verse. İyi olur olmasına da bunu nasıl inandıracağız? Oya'nın gelmekte olduğunu yaklaşan ayak seslerinden anlayarak sustular. Size çay getirdim. Sağ ol diye yanıtladılar. Rüşvet verdiğimi düşünmeyin sakın. Çaydan sonra hastalara son kez bakmama izin vereceksiniz değil mi? Başhemşire, bak sen küçük şeytana, demek bunun içindi çay. Ama abla, canım hastalarla böylesine ilgilenmen çok güzel. Ama ayrım yapmamalısın. Yalnızca olayların sonucu gelen hastalarla ilgileniyorsun. Ama benim servisimde olanlar onlar. Biliyorum, sanırım senin servisini değiştirmek gerekecek. Hayır, bunu yapamazsın. Gördün mü, onları ötekilerden ayırıyorsun. Oya başını öne eğdi. Nasıl ötekilerle bir tutulabilir ki? İnsanlığını yitirenlerin kurbanı olanlar diye düşündü. Oya, biraz dinlenmen gerekiyor. Birazdan nöbeti devredeceğim. Onu demek istemedim. Biraz izin alsan diyorum. Oya bir an donduğunu duyumsadı. Hemen ardından kendini kurtarabilecek şeyi bulduğunu düşünerek yanıtladı. İzin alamam ki, daha 5 ay oldu işe başlayalı. Sorun oysa ben bunu sağlarım. Oya umutsuzca karşı çıktı. Hayır abla, lütfen, lütfen yapma. Ama kendini böylesine perişan etmene izin veremem. Yo yo, istemiyorum. Oda sessizliğe kaydı. Hiç kimse konuşmuyor, ne söylenmesi gerektiği bilinmiyordu. Oya'nın izin almaya yanaşmayacağı açıktı. Düşünceler baş hemşirenin konuşmaya başlamasıyla noktalandı. Oya sen artık kalk canım, hazırlan. Sen? Ben bu gece nöbetteyim. Sıran değil ki, Suzan'ın yerine kalacağım. Onun işi varmış. Ben de seninle kalayım mı? Olmaz canım, nöbet benim. Sen eve git, bir güzel dinlen. Yemekler dolapta, sabah onları orada görmek istemediğimi ayrıca belirtmem gerekmez sanıyorum. Oldu, birazdan giderim. Yalnız ne yapacağım şimdi gidip de? Abla, gece Ferit'e bakarsın bir ara değil mi? Elbette canım, neden bu çocukla bu denli ilgileniyorsun anlayamıyorum. Onu ötekilerden ayıran ne? Oya uzun zamandır bu soruyu bekliyormuş gibi konuşmaya başladı. Ötekilerden apayrı yanı var, onu ayrımlaştıran. Ne olduğunu bilmiyorum. Suskunluğu yaratmış olmasın bu ayrımı? Suskunluğu etken başka şeyler de var, sezinliyorum bunu. Ben küçükken, ilkokuldayken annem hastalanmış, bir sürede hastanede yatmıştı. Annem ve babamın öğretmenlik yaptığı okul yatılıydı. Babam çoğunlukla annemin yanında refakatçi kalırdı. Ben de okulda. Öğretmen okuluydu. Bütün kızlar beni çocuklarıymışım gibi sever, özenle bakarlardı. Yine de onlardan başka olduğumu bilirdim. Çocuk olduğumdan değil, yerimin orası olmadığını bilmemden gelen bir başkalıktı bu. Her gece için için ağlardım. O zamanlar duyumsadığım ayrılığı kesin olarak biçimlendiremiyorum gerçi. Ama biliyorum Ferit'inki de ona yakın bir duygu. Nerede olmam gerekiyor? Yerim neresi benim? İnsanlar bölük bölük. Benim yerim neresi? Atacağım adımı bile bilemiyorum. Ne yapmam gerekiyor bilemiyorum. Doğrusunu söylersem kim anlar beni? Kim dinler? Kim yüzüme bakar? Kim artık insan olduğuma inanır? Kime söyleyebilirim duyduğum pişmanlığı? Bundan sonra pişmanlık duymak ne getirir demezler mi adama? Sen şimdi bu duyguyu bırak da eve git hadi diyerek gerginliği azaltmaya çalıştı hasta bakıcı. Oya kalktı, gitmek için hazırlığa başladı. Başhemşire, gece yarısından önce olmak koşuluyla canın sıkılırsa gelebilirsin dedi. Anlaştık dedi coşkuyla Oya. Gelirken bir şey getireyim mi? Şuna bak nasıl da gelmeye kararlı. Çocuğum insan oturamadım, canım sıkıldı falan der gelince. Böyle olur mu hiç? Çıktı Oya. İyi ki birlikte kalıyorsunuz, birbirinize can yoldaşı oluyorsunuz. Haklısın Fatma Ana, bütün neşem oldu. Senin deyiminle zamanında evlensem onun kadar çocuğum olmazdı ama çocuğummuş gibi seviyorum onu. Doktor odasından çıkarak telaşla başhemşirenin bulunduğu yere doğru yöneldi. Hemşire hanım, buyurun doktor bey diyerek elindeki dosyaları önünde bulunduğu bankonun üzerine bıraktı hemşire. Yarın savcı ifadeleri almak için gelecek, hastaların dosyalarını gözden geçirsek iyi olur. Ben dosyaları alır odanıza gelirim doktor bey. Oldu, eğer yardıma gereksinmen olursa... Doktor söyleyeceklerini anlamsız bularak neyse dercesine ellerini sallayarak dosyaları bırak istersen. Hastaları Oya çok iyi tanıyor. Biz de durumlarını biliyoruz. Oya'yı al da gel biraz konuşalım. Başhemşire Oya'yı bulmak üzere doktorun yanından ayrıldı. Oya'yı ararken o da bu sorgulamanın hastalar üzerinde yapacağı etkiyi düşünüyordu. Doktor sorgulamanın ertelenmesini sağlayamamıştı. Umarsızlık içinde biz psikiyatri servisi değiliz ki diye mırıldandı. Oya'yı görmüştü. Oya gelir misin canım? Elbette ne oldu? Yüzün bir garip. Savcı bugün gelecekmiş. Kuru bir yağ çıktı Oya'nın ağzından. Doktor seni istiyor. Sorgulamada savcıya yardımcı olabileceğin kanısında. Bazı hastaların sorgulamaya dayanabileceği konusunda şüpheli de. Hepsi dayanır diye düşündü Oya. O günleri yaşadıkları halde dayandılar da. Anlatılınca mı dayanamayacaklar? Gecelerini gündüzlerini dolduran yalnız o günler değil mi ki? O halde neden zor gelsin? Hem anlatmaları onlar için de iyi olur belki. Sahte de olsa bir umut dolar içlerine. Oya düşüncelerinden sıyrılarak başhemşireye döndü. Sen ne dersin abla? Sorgulama yapılmalı mı? Yapılacak, bunu biliyorum. Ama anlamsız buluyorum. Ortadaki durum sorgulamayı gerektirmiyor. Hatta mahkeme olması bile gerekmiyor. Ne yani ablacığım, yakaladıkları bir avuç adamı da bıraksınlar mı diyen Oya'nın yüzünde şeytanca bir gülümseme belirdi. Ne dediğimi çok iyi anlıyorsun. Beni konuşturmak istiyorsan boşuna uğraşma. Uğraşmam. Sen de gün geçtikçe bizimkilere benzemeye başladın. İçlerinden geçeni direkt söylemezler. Benim delikanlı damarım kabarmasın diye. Aa abla, şu geçen Kerem'in amcası değil mi? Evet, o yarın sorgulamanın yapılacağını biliyorsa son bir umutla Kerem'i kandırmaya çalışacak anlaşılan. Abla sen doktorla konuş. Ben engel göremiyorum. Herkes sorgulanabilir kanımca. Ben Kerem'in yanına gidiyorum. Başhemşire hızla uzaklaşan Oya'nın ardından Ferit de mi diye seslendi. Oya bir an durdu. Savcı gelecekmiş, söyleyecek sözüm bile yok. Utanç, acı, pişmanlık var yalnızca. Ne söylerim, kimden, neden söz ederim, beni kim anlar? Var, anlayacak bir kişi var ama ona nasıl söylerim? Ferit de evet, o da konuşmalı. Bildiklerini anlatmalı, eminim ki başka şeyler söyleyecektir konuşursa. Diye düşünerek uzaklaştı Oya. Oya koğuşa girdiğinde Kerem'i yatakta oturuyor buldu. Yüzünde dinginlik vardı. Oysa karmakarışık, sinirli bir yüzle karşılaşacağını sanıyordu. Oya şaşırmıştı. Bu yüz, bu dinginlik kararlılığın göstergesi. Amcasının söyleyecekleri ortadayken böyle rahat olabilmek. Hiç konuşmadan yaklaştı. Başlayabilirsin amca, seni dinleyeceğim. Konuşmak rahatlatacaksa konuş, söyle istediklerini. Ne istediğimi bilirsin. Senin sözlerin kardeşini kurtarır. Benim söyleyeceklerim hiçbir yarar getirmez. Yargılanacak bugün ya da yarın. Ne değişir ki? Üstelik ne denli erken olursa onun için o denli iyi olur. O tür insanlar korkak olur. Zaten saldırıları da bunun içindir ya. Sonralarını kendi elleriyle hazırladıklarını göremeyecek denli gözleri dönmüş. Ama Osman gibilere ancak acınır. Belki yanlış söyledim. Acınmaz. Tiksinti mi uyandırır acaba bilmem ki. Oğlum onun bir suçu yoktur. Cahil çocuk gel dediler, o da gitti. Yoksa bilmez misin Osman'ımı? Kendi halinde yaşar giderdi. Kendi halinde yaşamak da ne oluyor amca? Senin kendi halinde dediğin yaşam kaç kişinin canını aldı? Bilmez gibi konuşma. Hem can vermek de almak da sizce yalnız Tanrı'nın işidir. Kusura kalma amca. Ama siz kendi koyduğunuz kuralları bile hiçe sayarken... Etme oğul, böyle söyleme. Eline ayağına düştüm, etme. Tanrı'nın işidir bu da. Doğru ya, nasıl da unuttum. Müslüman Türkiye'ydi değil mi? Bunca yıl iç içe yaşadığımız, onlardan kızınızı, oğlunuzu esirgemediğiniz insanlar sizden değildi. Amca, bunları bir yana bırakalım. Ne içindi vahşetiniz? Neye hizmet ediyordu? Suskun kalmamalısın. Sahi sen de var mıydın içlerinde? Niye onlarla birlikteydim? Kim içindi o kıran? Niye hizmet ediyordu? Yanlış yapılan biliyorum. Yüzler, yüzler gitmiyor karşımdan. Hem suçlayan bakışlar. Kim için karşılaştım o bakışlarla? Bunca acı içindeysem kim için göğüslemeye kalktım? Bilmeliyim. Tövbe de oğul, tövbe. Niye? Eğer Tanrı'nın emriyse sen de olmalısın. Bunca yıl dini bütün olarak yaşadın da ömrünün sonunda mı görevlerini aksatacaksın? Sen böyle bir iş yapmazsın. Ben seni bilmez miyim? Oğul etme, ayağına düştüm. Zora koşma beni. Affeyle gitsin. Tek isteğim budur. Zora koşma. Zora koşmak da nesi oluyor amca? Sen buraya oğlunu kurtarabilmek için geldin. Ama dedim ya, benim elimden bir şey gelmez. Bir ben değilim ki. Bir sensin. Ya demek ötekilerini öldürmeyi başardı. Az iş değil benimki de. Sağ kalmayı başardım. Ölülerimizin savunulması gereken kanları var. Savunmak bana düştü. Siz kardeşsiniz. Amma yaptın amca. Kardeş kardeşi vurur mu? O beni öldürmeye kalktı. Oysa ben sizlerin durumunu görmek için gelmiştim. Günlerdir için için kanayan kazan gibiydi burası. Doğrusu böyle bir vahşet beklemiyordum. Her neyse. Gece vardiyasından dönerken birlikte kaldığım arkadaş gazete almış. Yorgun geleceğini biliyordum. Ona çay hazırlamak için kalkmıştım. Getirdiği gazeteyi görünce donup kaldım. Buradaki vahşeti manşet olarak veriyordu. Günlerce güncelliğini koruyacak olan haberler uçuşuyordu gözlerimin önünde. Sonra radyoya verildi. Sabahın o güzeli esintisini ardımdan bırakarak yola çıktım. O başlangıçtan sonra olabilecekler aşağı yukarı belliydi. Ve benim burada can dostlarım vardı. Sizler buradaydınız. Utanç veren akrabalarım. Gelip görmesem inanmakta zorluk çekerdim. Sizler yabancılarımsınız artık. Sizler karşı karşıya kaldığımız insanlarsınız. Yerini yitirmiş insanlar, yitik insanlarsınız. Böyle deme. Nasıl diyeyim, bir başka anlatımı vardır kuşkusuz. Ama benim aklıma böylesi geldi. O taze gelinin çığlığını duyduğumda hiçbir şey duyumsayamadım. Kente girmek için çektiğim o zorluklar, kilometreleri yürümeler ve her adımda karşılaştığım uyuz itlerin ayak izleri belki de beni tepkisizliğe itmişti. Evde hiç kimse bir şey demiyordu. Bir şeyler olduğu belliydi. Size geçmek için kapıya yöneldim. Durdurmaya çalıştı anam. Etme oğul, var mı amcangile dedi. Dışarı çıkınca vurulabileceğinden değildi bu ünleme. Çünkü bizim oralar öteki yerlere göre oldukça sakindi. Anamın sakladığı bir şey vardı. Çıktım dışarı. İşte o zaman duydum o çığlığı. Hemen yanı başımızdaki eden geliyordu. Koştum. Vardım, kapıyı açtı. Yalvarış dolu bağırışlar geliyordu içeriden. Yapmam gerekeni yaptım, içeri daldım. İşte o anda kanımın çekildiğini duyumsadım. Taze gelinin üzerindeki hayvan Osman'dı. Neydi bu talanın anlamı? Gelinlerimize kadar uzanan, bebelerimizin canını alan bu talan neye hizmet ediyordu? Düşündün mü hiç? Bana tutulan silahın ardındaki Osman'ın yeşile çalan yüzü gelini kusturuyordu. Titreyen elle alınan nişan bu kadar olur.